أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah birlikteliğimizi cennet sebebi kılsın. Kur'an'la beraber olmak, Kur'an'ın bir bölümüyle beraber olmak, Kur'an'ı anlatan ve dinleten olarak beraber olmak, Kur'an'ı dinleyen ve Kur'an konusunda birliktelik sağlayan olarak. Elbette güzel bir beraberlik. Bu cennet vesilesi olsun diye dua ediyoruz. Rum suresi bize Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini de anlatıyordu arka arkaya. Ve min ayatihi ve min ayatihi şeklinde. Evet, Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götüren ayetler. Daha alt kademede söylersek Allah'ın bilen ve güçlü olduğuna işaret eden ayetler. Başka türlü de ifade edebilirsiniz. Bunlar öyle ayetler ki siz onları baka baka görebilirsiniz. Göre göre bakabilir, bakıp görüp anlayabilirsiniz. Yani siz bu ayetler nedeniyle Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilirsiniz. Bu ayetler size Allah'ı tanıtır. Yani öyle bir Allah ki o Rab'dır ama öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur fakat işte bunu sağlayan ayetler. Öyle başladı 20. ayet. Dedi ki Allah, benim ayetlerimden biri olarak dinleyin, anlayın. Hani şu toprak var ya, sizi ondan yarattım. Ve siz işte yeryüzüne dağılmış insanlarsınız ondan sonra. Nasıl? Bu bir ayet değil mi? İnsanlar buna baka baka, bunu göre göre anlamazlar mı benim bilen ve güçlü olduğumu, benim Rab olduğumu ve benden başka ilah olmadığını anlamazlar mı? Başka mı? Daha benim ayetlerim çok. Mesela ben sizi bir tek candan yaratmışım, Adem'den. Ondan da eşini halkettim, Havva'yı. Tabi ayette burada Adem ve Havva yok ama biz onu sünnetten, kitaptan öyle öğrendik. Bu işin kitabı öyle yazıyordu, öyle bildik. Yani işte Adem ve Havva'dan sizi yarattık ki onun eşi yani Havva Adem için fakat kıyamete kadar her dönemde her bir eş onun için bir sükunet unsuru olsun. Yani onunla sakin olabilsin. Böylece aranızda bir sevgi, bir şefkat, bir merhamet gerçekleşsin diye yaratmamız bizim ayetimiz, alametimiz, işaretimiz olmaz mı diyor Allah. Ama herkese değilmiş. Eğer tefekkür ederse insanlar, tefekkür ederlerse, düşünebilirlerse. Dahası bütün gökler ve yeryüzünü yaratmamız da bir ayet değil mi? Benim güçlü, benim bilen bir Rab olduğuma ve benden başka ilah olmadığına başka ayet ihtiyacınız mı kaldı, yetmedi mi? Dahası sizin dilleriniz de farklı, sizin renkleriniz de ayrı ayrı, ben size öylece yaratmışım, bu bile işaret değil mi, bir alamet, bir ayet değil mi? Bütün bunlar eğer bilecekseniz, eğer alimseniz, eğer siz ilim irfan sahibi olmaktan yanaysanız, kesinlikle işte siz, ancak bunlarla Allah'ı anlayabileceksiniz o zaman. Ve min ayatihi, sırada yine bir ayet grubu var. Menamukum billeyli ve nehar. Sizin uyumanız geceleyin, hatta gündüzün de ve ibtigaukum min fadlih. Onun fazlından, kereminden, lütfundan, izzet ve ikramından arama çabalarınız Allah'ın ayeti, alameti değil mi? Ama anlamak isterseniz, yani eğer bu ayetleri size okununca duyabilecekseniz, sizde bunu anlayacak kulak varsa, eğer siz bu işe kulak verecekseniz, kulak kesilecekseniz, bütün bunlarda da inne fî zâlike le âyâtin li kavmi yesmeûn, ayetler, alametler, işaretler vardır. Ayette kullanılan tabire yeniden dikkatimizi çekiyoruz. Ayat. İnne fî zâlike le âyâtin. Yani, hani şu geceleyin uyuyormuşuz ya, siz de uyuyor musunuz? Şahsen ben uyumayı çok seviyorum diyorsunuz değil mi? Evet, insanlar uyumak zorundalar. binde bir, milyonda bir, milyarda bir hiç uyumayanlar olurmuş. İstisnalar çok olsa bile istisna ise kaideyi bozmadığını biliyoruz. O değil derdimiz. Ama gece uyuyor muyuz? Ama efendim ben geceyi değiştirdim. Ben vardiya usulü çalışıyorum. Hani sizin sabah dediğiniz 8'de ya da sizin ikindi dediğiniz 4'te 5'te çıkmışsam bile eve gelince ben odamı geceliyorum. Yani güneşi batırıyorum. Yıldızlar doğuyor istediğim kadar. Sonra ben işte orada gece oldu diye şartlanıyor ve yatıyorum. Ama yani sen de gece uyuyorsun değil mi? Senin gecen Allah'ın ayarlamasının dışındaymış. O ayrı. Zaten Allah korusun ama aklıma geliyor. Yani seni itham etmek ya da o tür davrananları kötülemek için değil. Nisa suresinin 119. ayetinde öyle bir yorum vardı sanki. Şeytan demek müdahale edecekmiş yaratılışı değiştirmeye. Yani Allah geceyi güneşle başlatırmış da insanlar başka bir şeyle gündüz başlatmaya çalışırlarmış. Yani bu ayrı bir konu. Şimdi onu tartışmanın galiba sırası değil. Ama gece insanlık tarihi boyunca sen ve ben dışına çıkabilsek de kimsenin çıkamadığı bir gerçek ki uyku için vardır. Hatta gecenin uyku oluşu bir de وَالنَّهَارِ وَابْتِغَائِكُمْ مِنْ فَضْلِ yani Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından aramamız imkan dahilinde kılınan gündüz var ya işte o da bir ayetmiş. İkisi iki ayet olsaydı ayetan diyecekti Arapça kaidesiyle ama Allah diyor ki اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ yani bütün bu anlatılanlar gece uyumanız gerçeği ve gündüz sizin Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından aramanız gerçeği Allah'a götüren onun Rab ve ilah oluşu gerçeğini size anlatan ayetlerdir, alametlerdir. Demek ki onun alametlerinden biri de ve gece ve gündüzdeki uykumuz bir de onun verdiğinden, rızkından aramanız, fazlı kereminden aramaya çalışmanızdır. Ayete baştan yeniden dönelim. Biz gece uyuyor muyuz? Uyumak zorunda mıyız? Peki gece uyumayınca gündüz de uyuyor muyuz? Hatta diyorlar ki insanların onsuz olmaz ihtiyaçlarını sıralayalım. Sıralamışlar. Yemek yemeden olur mu? Olmaz. Peki yazalım onu bir kenara. İki ya da neler varsa. Peki ya su içmeden? O hiç olmaz demişler. Peki ama mesela ondan başka ne var? Yani insan kadın ve erkek olarak bir de cinsellik ihtiyacı vardır. O olmadan olmaz. Tamam onu da yazmışlar. Fakat akıllarına hemen gelmiş ki bir de uyku var. Acaba demişler psikolog denilen insanlar, insanın ruhsal dünyasını güya değerlendirmeyi kendilerine görev bilen insanlar. Acaba demişler bunların hangisi daha önde geliyor? Biri sırada hangisi? Doyumsuzluk şekliyle. Yani doyurmamak biçiminde denemişler, deneme yapmışlar. Yani aç bırakmışlar ya da susuz bırakmışlar ya da kadınsız erkeksiz bırakmışlar ama uykusuz bırakmışlar. Hepsini bir kenara atabilse de insan, hepsinden vazgeçebilse de insan ama uykudan vazgeçememiş. Sonunda yenik düşmüş ve uyumak zorunda kalmış derler. Hatta hani şu çok yaygın bir içecek çay var ya, onun Çin'den gelen bir hikayesi var bilmem duydunuz mu? Bir Çin kralı varmış. Efendim ya da Hint kralıdır isterseniz. Ayet değil ya ne fark eder isterseniz öyle rivayet edin. Aman efendim dünya güzelinden güzel bir kızı varmış. İşte o kıza delikanlının biri gönlünü kaptırmış. Kızın da şartı çok ağırmış. Demiş ki mesela 1000 gün uyumadan ya da 100 gün uyumadan beklerse, işte o zaman tamam, ben onunla evlenirim demiş, kim bu işi yapabilirse. Hatta ilan etmiş tüm ülkeye, insanlar eğer 100 gün uyumadan bekleyebilirlerse, tamam onunla evlenecek. Birincisi denemiş 3 gün, beşincisi denemiş 5 gün, bir başkası denemiş 11 gün, sonra uyumuş tabii insanlar. Delikanlının biri bakmış ki, olası yok, göz kapaklarını kesmiş, kenara koymuş. Artık gözü açık ya uyur diyememişler ve onunla evlenmiş. Peki çayla ilgisi mi? O kenara atılan göz kapakları orada buruşmuş, incecik hale gelmiş. İşte o uykusuzluğun sembolü olmuş da insanlar çayı oradan üretmişler derler. Yani var mı hikayenin ötesinde bir gerçek? Mümkün mü söyleyin, insanlar uyumayacaklar öyle mi? Evet, bir gün ya da sıkıntılı olanlar 3 gün ya da bazen arada bir gece hiç gözümü kırpmadım diyenler işte birkaç saat, birkaç dakika, birkaç an uyumamışlardır belki. Ama ben öyle insanlar duyuyorum ki mesela Kars'tan çıkıyor yola ya da Ağrı'dan, Erzurum'u geçiyor biliyor, Erzincan'a geldiğinin farkında, nasıl geçtiğini, neler olduğunu, nerede mola verdiğini. Ama bir kendime geldim abi diyor. Yani ben kendimi Sivas'ta buldum. Yani Erzincan'dan Sivas'a nasıl geldim? O dağları nasıl aştım? Nerede ne oldu bilmiyorum. Yani uyumuş da gelmiş. Direksiyon başında. Bazen olur insan hali bu. Ya da hatta namazda bile uyur mu insanlar? Olabiliyor. Yemek yerken uyuyanlar görebiliyoruz. Ders anlatırken pek görmedim belki ama dinlerken çok daha rahat uyuyor insanlar. Öyleyse uykusuz olmazmış ve bu Allah'ın gücüne ve bilgisine bir ayetmiş. Hem de ne kadar hoş bir güzel ayet değil mi? Herkes onu yaşıyor. Yani uyumak zorunda. Ama Allah'ı tanıtan Kürsi ayeti yeniden hatırlayın. La te'huduhu sinetun ve la nevm. Yani Allah ne uyur? Allah ne uyuklar? Öyle olunca bu bizi anlatır işte. Biz acizleri anlatır. Uyumak zorundasınız ve hayatınızın bilmem kaçta kaçlık bölümü yok olarak yaşıyorsunuz, farkında mısınız? Hani öyle ansiklopedik bilgilere rastlarsınız. Bir adam hayatı boyunca hiç saçlarını kesmeseydi şu kadar metre, tırnaklarını kesmeseydi bu kadar metre, yemek yediğini tüm toplasaydı şu kadar ton ya da efendim uykusunu bu kadar hesaplasaydı bu kadar saat, yani hayatının şu kadar bölümü ölü olarak geçecekmiş. Çünkü Allah Kur'an'da uykuyu ölüm olarak tarif eder. İsterseniz merak edin ve En'am suresiyle Zümer suresine müracaat edin. Uyku ölümdür. Uykudayken canımız Allah'ın elindedir. Her zaman elinde olduğu gibi ama daha bir elindedir. Eğer ölümünü murad etmişse o kişinin, tamam tutar elinde ve geri iade etmez. Bakmışsınız ki adam uykudan uyanmamış. Meğer uykudayken ölmüş diyoruz. Ama bakın ki eğer ölümünü murad etmemişse kişinin, Allah ona yeniden can verir, bir daha dirilir ve hayatına devam eder. Uykudan aklıma gelenler, gece uyumayınca da gündüz uyuruz değil mi? Evet, gündüz uyuyoruz. Peki gündüz uykuları, gündüz Allah'la beraber olmak, Allah'ın dediğini yaşamak anlamına gelir miymiş? Tabi eğer insanlar gözle görülecek ayetleri, Kur'an ayetleriyle değerlendirirlerse, elbette gece uykuları da, gündüz uykuları da, Allah'ın fazl-ı kereminden aramaları da hep onlar için bir ayet, bir alamet niteliği olacak ve onu bizzat kendileri yaşayacaktır. Yani eşiniz veya siz, oğlunuz, kızınız veya anne babanız şöyle kenarda bir yatak, bir minder üzerine ya da kıvrılmış halının kenarına yatmışsa, işte bakın Allah'ın ayeti orada. Görün, seyredin Allah'ın ayetini. O dev adam, o güçlü adam, o heybetli adam, o zeki adam, o salak insan, o sersem insan ya da işte kimse o ya da o kızdığınız, o sevmediğiniz, o can verdiğiniz, o her şeyim dediğiniz o kimse, bakın ki yok şu anda. Ne duyuyor, ne anlıyor, ne fark ediyor, ne görebiliyor, ne hissedebiliyor. Sadece ölümün kollarında belki horluyor, belki mışıl mışıl uyuyor. İşte Allah'ın ayetlerinden bir grup. Peki bunca teferruatlı anlatmak, ama Allah ayetler dediğine göre birkaç ayet söylememiz gerektiğini zannettim. Ayetler varmış uykumuzda. Gece uykumuzda değil, gündüz uykumuzda da, ama uykumuzda değil. Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsanından aramamızda da öyleymiş. Yani biz Allah'ın dediklerini dinlememiz gerekiyormuş. Peki burada aslında gece ve gündüzü Allah, İkisini de uykuyla birlik zikretmiş idiyken, ben özellikle geceyi uykuya ayırmamız konusunu söylemiştim. Neden? Bakın, çünkü Allah diyor ki, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Yani bir gece ki örtüdür, sizin uykunuz sizin için bir dinlenmedir. Ama وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Fakat gündüz maaşet temin imkanınız ortamıdır. Yani sizin hayatı yaşamanız bölümüdür. Diğeri ölüm, biri yaşamak anlamına gelse gerek. İşte o gündüz biz Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan, ihsandan ararız. Çünkü geceyi aleyhissalatü vesselamın şöyle yaşadığını duyuyor, öğreniyoruz, okuyoruz. Akşam olunca evinde iftar ediyor olursa, değilse iftar etmek anlamına bir iki lokma bir şeyler aldığı oluyor. Ama eve girince misvaklıyordu dişlerini, unuttuk. Annelerimize soruyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam odaya eve girer girmez ilk yaptığı iş nedir? Diyorlar ki dişlerini misvaklamak. Sonra akşam namazından sonra mı giriyor? Herhalde öyle anlıyoruz değil mi? Çünkü güneş batınca akşam oluyor. Akşam olunca namaz kılıyor elbette. Sonra evine gidiyor. Sonra yatsı namazı. Sonra tekrar evinde ve yatıyor. Sonra gecenin üçte birine uyuyor. Gecenin yarısını uyuyor. Sonra gecenin üçte ikisine kadar da uyuyor belki. Ama son gecenin üçte biri, gecenin son üçte birinde tekrar uyanıyor ve Allah'ın huzurunda. Peki bu dönemde yemek yemesi, bu dönemde piyasası, bu dönemde ticareti, bu dönemde savaşı, bu dönemde Allah'ın fazlından, kereminden araması var mı? Elbette yok rızık planında. Ama gecenin son üçte birinde eğer oruç tutacaksa, elbette sahur dediğimiz yiyecekten, yemekten yemesi bölümü anlamına gelecek. O bir ayrı konu. İşte bütün bunlar inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn, ayetlerdir, alametlerdir, işaretlerdir. Eğer dinleyecekse insanlar, yani bir kavim kulak verecekse, yani dinleme imkanı varsa, dinleyecekse, işte öyle. Ve min âyâtihi. Bir de Allah'ın ayetleri, alametleri, işaretleri olarak sıraya koyacağınız, size özel bir bölüm açılıyor şimdi. Yürüküm, Cenab-ı Hakk'ın göstermesidir bize. El-Barka, şimşeği, havfen ve tamağan, hem bizi korkutan hem ümitlendiren bir şimşek olarak. Sonra ve yunezzilu minessemâi mâen, gökten su indirir Allah, o su ile feyuhyi bihil arda ba'de mevtiha, ölümünden sonra yeryüzünü hayata gark eder. Yani ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Ölmüş bitmişken yeryüzü Allah'ın bu gökten indirdiği su ile hayat bulur. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Ama bunların ayetler oluşu, bu konuda ayetler, alametler ve işaret oluşu, eğer siz aklınız var ve kullanacaksanız ancak o zaman sizi ilgilendirir. Yani aklınız yok anlamına gelse, hayır öyle değil. Elbette insanlara Allah bunları anlayacak akıl vermiş de istisnalar hariç, ama insanlar kullanırsa. Yani ayeti şöyle anlamıyoruz. Ayette eğer Allah deseydi ki aklı olanlar için bunlar ayettir, o zaman herkese ayet olmalıydı. Ama öyle değil. Aklını kullananlar için, akledenler için, aklını bu konuda çalıştıranlar için ayettir, alamettir ve işarettir diyoruz. Tekrar dönüyoruz ayetin başına. Ve min ayatihi, Allahu Teala'nın ayetlerinden, alametlerinden, işaretlerinden biri de, yani Allahu Teala'nın gerçekten Rab ve İlah oluşu konusunda bize deliller serdeden ayetler, yani Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığını anlatan ayetler, Allah'ın güçlü ve bilen bir Rab olduğunu bize bildiren ayetler, işte onlardan biri de yürikumul barka, bize, yani Allah'ın ifadesiyle size şimşeği göstermesidir. Öyle ki şimşeğe siz bakıyorsunuz, havfen ve tamağan, hem korkarak bakıyorsunuz hem de ümit ederek. Yani o şimşeğin arkasından bir ölüm gelebilir. O şimşek korkunç bir ızdırabın, yani azap ve ikabın habercisi olabilir. O şimşekten sonra bir felaket gelebilir. Yani yıldırımlardan ayrı gök yere iner şeklinde bir tufan o şimşekten sonra dünyamıza inebilir, başımıza inebilir. Öyle olunca insanlar şimşeğe bakarken korkarlar elbette. Hem o anda ölümden korkarlar, hem de bir felaket habercisi olabileceğinden korkarlar. Ya da ama bir de o arada içten içe bir de sevinçleri vardır şimşekten dolayı. Çünkü bir yağmur habercisidir. Günlerdir gözler ufka bakıyordur. Yağmur bekliyordur. ekinlere yağmur, ağaçlara yağmur ama çocuklara, fakat özellikle hayvanlara, yani insanlara bize yağmur bekliyordur. Hayat kaynağı yağmur. Çünkü ve yunezzilu mine's sema'i ma'en, Allah gökten su indirecektir de feyuhyi bihil arda ba'de mevtiha. Yeryüzünün aylar, günlerdir, hatta yıllardır bazen ölü haline gelmesinin akabinde her şeye rağmen o ölüyü Allah o gökten indirdiği suyla diriltecektir. Aa, bir de bakmışsınız ki yeryüzü canlı, depreniyor, hareket ediyor, sallanıyor, çatlıyor, aradan yol veriyor, bitkiler büyüyor. İşte böyle bir canlılık, işte böyle bir hayat başlıyor. Bütün bunlar inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Eğer insanlar akıllarını kullanırlarsa onlar için bütün bunlarda ayetler vardır, alametler vardır, işaretler vardır. Yani Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götüren ayetler ve alametler Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam ve Araf'ta var, biliyoruz. Hatta sayılarını bile biliyoruz. Bakara'da 286, Ali İmran'da 200 ayet gibi. Fakat bunlardan başka bir de okunması gereken değil ama farklı okunan, yani ayrı bir kitap, ayrı bir kitabı olarak karşımızda duran, görünce, bakınca anlaşılacak ayetler var ki semada, arzda, işte onlar sıralanıyor. Bu sure onlardan bir demet sunuyor bize ama bütün bunlarda da daha alt birimler olarak nice ayetler, alametler varmış. Eğer biz akletmeye, eğer biz fikretmeye, eğer biz bilmeye, eğer biz dinlemeye niyetliysek. وَمِنْ آيَاتِهِ bir de en tekûme semâ'u vel ardu bi emri. Az daha yukarıya çıktı konu. Diğerlerine dokunuyorduk. Diğerleri bizdi. Bizim öncemizdi. Bizim başımızdı. Bizim yaratılışımızdı. Bizim gecemiz gündüzümüzdü. Bizim gezip dolaşmamız, yatıp uyumamız, uyanıp kalkmamızdı belki. Ama şimdi şu üstümüzdeki gök ve altımızdaki yeryüzü var ya, işte onun ancak ve ancak Allah'ın emriyle ayakta durması. Yani gökyüzü ayakta mı duruyor? Ayakları da var mı diye aramaya kalkmayın. Peki ya yeryüzünün ayakları mı var? Öyle değil, ayakta durmak, durabilmek, çökmemek, varlığını sürdürmek, denileni dinlemek, isyan etmeden var olmak ama emre amade durmak ve görevini yerine getirmek şekliyle işte şu gökyüzü ve de yeryüzü var ya, ancak Allah'ın emriyle duruyorlar. Onu Allah var kılıyor. Onların öylece var olmasını Allah istiyor. Allah'ın emriyle, Allah'ın direktifiyle, Allah'ın ayarlamasıyla, Allah'ın hükümleriyle, sünnetullah denilen Allah'ın yazgı ve yasalarıyla belirlenmiş bir kuralla duruyor onlar. Sümme izâ de'âkum davaten minel ard. Ve siz yeryüzünden bir davetle davet olunacaksınız. Tabir böyle ama biz ne diyoruz Türkçe'de buna? Siz yerdeydiniz, siz topraktınız, siz toprağın altındaydınız, siz gömülmüştünüz mezarlarınıza, zaman geçmiş, devran dönmüştü, çürümüştünüz, toz ufak olmuştunuz, darmadağın olmuştunuz, yeryüzünün her bir yerine dağılıvermiştiniz ama arzdan size bir davet, siz arzdayken size bir davetiye gönderilince hemen اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ, yani hemen çıkıvereceksiniz, hemen gelivereceksiniz, Allah'ın huzuruna toplanıvereceksiniz, can bulacaksınız. Tıpkı ölümünden sonra yeryüzünün can bulması gibi, siz de ölümünüzden sonra yeryüzünün bir parçası olarak siz de can bulacaksınız. Allah davet edince, Allah çağırınca Allah'ın huzuruna koşarak geleceksiniz. Ve lehu men fis semavati vel ard küllehu kanitun. Artık ve min ayatihi ile başlayan ayetleri bitirmiş olduk. Ama tekrar bu grup ayetlerin başına dönmek istiyorum. Çünkü o ayetlerin sonunda birbirine benzer özel bitimler vardı. Diyordu ki Allah, İnne fî zâlike le âyât, inne fî zâlike le âyât. Dört defa tekrar etti bu kelimeler. Likavmin, birinde yetefekkerun, ikincisinde lil alimin, üçüncüsünde yesmeun, dördüncüsünde yakilun olarak geldi karşımıza. Yoksa bu sıralamada da bir anlam var mı ki? Bir kere Kur'an'ın her harfi, her harekesi diye hani meşhur bir genellemesi var ya, Kur'an'ın tüm sırasında, her ayetinde, her cümlesinde, her kelimesinde, her sıralamasında mutlaka bir hikmet vardır elbette. Haşa Allah, işte öyle aklıma geldi de yaptım diyecek hali yok ki, bir anlamı vardır bu işin. Derler ki, falan şairin çok sevenleri varmış. İsmi mevzubahis değil. Hem öyle ki, İstanbul'da bir kıraathanede her gün toplanırlar, birlikte üstadlarının yeni şiirleri üzerinde tartışırlarmış. Bazen de üstadları da gelirmiş oraya, o şair bey. Derken bir şiir üzerine uzun uzadıya durmuşlar. Daha doğrusu bir şiirin bir mısrağında bir kelime üzerinde. Çözememişler, yerleştirememişler, aslında yakıştıramamışlar ama dillerine alamamışlar bu sözü. Yani o büyük üstad yakışmaz bir kelimeyi oraya koymamalı diye. Onun için derin ve engin, deruni yorum yapmaya çalışmışlar. Uzaktan uzağa, kenardan kenara, köşeden köşeye bir çıkış eylemi yapmışlar. Yani demişler ki şunu kastediyor, hayır efendim bunu kastediyor. Derken birinin aklına gelmiş. Demişler ki üstad bugün gelecek biliyoruz, ona soru versek. Rahatlamışlar çünkü çaresiz kalmışlar, kıvranıp yorulmuşlar. Sonra üstadları gelmiş, kemal-i edeple ve hürmetle sormuşlar, ciddiyetle. Demişler üstad falan şiirinin filan mısrağı, ha öyle mi? Filan kelime konusunda tartıştık da acaba ne kastettiğinizi biraz zorlandık, lütfeder misiniz? Ha o kelime mi? Vezin tutmadı da öyle yazı vermiştim demiş. Hepsi o kadarmış, boşa yorulmuşlar. Ama yani bir insan nihayet bir hikmet aranmaz ki, mutlaka onun dediği gibi olması gerekmez ki. Yani insanların bulması gerekmez ki, bir şeyler araması gerekmez ki, çünkü insan nihayet yapan. Öyle anlatırlar, bir bölge, bir köy, bir kent ahalisi, bir arkadaşlarına gitmişler başka bir köyde. Tanışmışlarmış meğer bir vesileyle, ilk defa gidiyorlarmış o köye. Bir odaya alınmışlar, kış günü soba yanıyormuş ortada, odanın tam ortasında. Hayret etmişler, hiç de kendi köylerine benzemiyor bu adet. Dahası var, yerden bir metre kadar yükseğe, şöyle bir metre küp bir duvar örülmüş üstelik. Neden mi? İşte onu tartışıyorlarmış. Acaba bunu neden yaptı bu adam diye. Kimisi demiş ki, sıcak zarar vermesin diye. Kimisi, hayır ama estetik olsun diye. Kimisi nostaljik takılmış demişler. Kimisi ama eksantrik bir yapı olsun, farklı olsun, orijinal olsun hastalığı vardır bu arkadaşta belki demişler. Bazısı örf demiş, kimisi adet. Ya da kimisi demiş ki ama insanlar ateşi böyle daha yukarıda görünce daha rahat ısınırlar falan diye ayrı ayrı psikolojik, sosyolojik, psikososyolojik yorumlar yapmaya başlamışlar. Sonunda sormuşlar adama. Demişler ki acaba neden sobayı böyle bir metre yukarıya duvarla kaldırdın? Taşla örmüşüm burayı. Adam demiş ki bir sebebi yok. Sobayı kuracağım gün baktım borunun biri çürümüş. İşte o bir metrelik boruya mukabil altına duvar yapıvermiştim. Nasıl? Anlatabildim mi? İnsanın yaptığı işler öyle değil mi? Hiç de onun aslı ve orijinali konusunda tartışmanın anlamı yokmuş. Ama Cenab-ı Hakk'ın ki öyle mi? Allah sıraladıysa güzel sıralar. Allah dediyse güzel söyler. Ne söylediği boştur, ne atılacak bir fazlalık, ne tamamlanacak bir noksanlık vardır Allah'ın dediklerinde. Öyle olunca bu sıralamayı yeniden gözümüzün önüne getiriyoruz. 1. لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecekse bir kavim işte onlara. 2. لِلْعَالِمِينَ Eğer insanlar alim olmak isterlerse, işte onlara. 3. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Eğer insanlar dinlemekten yanaysa, dinleyecek, kulak vereceklerse, işte onlara. Ve 4. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Eğer akıllarını kullanacaklarsa, işte onlara. Demek ki birinin tefekkür etmesi, onu alim edecek, alim olması, kulak vermesiyle gerçekleşecek, kulak vermesi, ciddi alması, aklı varsa ortaya çıkacaktır şeklinde bir yorum mümkün ama bu sadece şu anda bana ait değilse siz de düşünün ayetlerin birbiri peşi sıra gelişi elbette farklı bir hikmete mebnidir. Yani mutlaka ayrı bir anlamı vardır bu işin. Yani mesela isterseniz şöyle düşünün. İnna atainake el-kevser fesalli li rabbik vanhar inne şaniyeke huvel ebter. Bu üç ayetlik surenin ayetlerini yer değiştirerek yeniden bir sure oluşturun isterseniz. Mesela fesalli li rabbike vanhar inna atainake el-kevser inne şaniyeke huvel ebter. Yanlış mı dedik? Hayır ama üç ayeti de okudum. Farklı sıra olsun. Peki ya şöyle olsaydı? İnne şaniyeke huvel ebter, inne atainake el-kevser fesalli li rabbike vanhar. İsterseniz siz de öyle yapın. Zaten bir şekli kaldı. Onu da sen bul. Şimdi buna göre benim anlatmaya çalıştığımı özetlesem. Allah Kur'an'ı nasıl sıraya koyduysa bu sıra asıldır. Onun için Kur'an'ı öğrenmek isteyen insanlar da bu sırayla öğrenmeliler en güzeli. Yani Fatiha'dan Nas'a mı? Evet onu demek istiyorum. Ama hiç değilse bir surenin bütünlüğü içinde öğrenilmeli. Yani Fatiha'ya başladın, iki ayet aldın. Ali İmran'dan bir ayet, Nisa Maide'yi atladın. En'am'dan bir, ama Ankebut'tan iki ayet. Öyle değil. Ya da ayetleri şöyle yapsaydık. Ne dersiniz? Her bir ayeti bir kağıda yazsanız. Hani 6000 ayet ya, işte 6000 kadar kağıda hepsini tek tek bir bir yazdınız. Sonra da hepsini öyle karma karışık hale getirdiniz ki sanki üflediniz, altını üstüne getirdiniz. Öyle harmanladınız ki mevcut sırasını tüm bozdunuz. Sonra anlıyorsunuz da ayetlerin ne demek istediğini biliyorsunuz. Baştan sona bütün ayetleri 15. yüzyılda mısınız? 21. asırda mısınız? Yoksa 7000. yüzyılda mısınız? Artık hangi yüzyıldaysanız işte ona göre, sizin köyünüze göre, yaşadığınız kente göre, aman kasabanıza göre ya da evde çocuklarınıza, isterseniz sizin kafanıza göre ayetleri en uygun biçimde yeniden sıralasanız, önce şu konuyu işleyen ayetler, sonra bu konuyu ilgilendiren ayetler diye, isterseniz uzundan kısaya, dilerseniz eliften lama yeni bir sıraya koysanız, söyleyin, acaba en güzel sırayı yapmak için tüm insanlardan da yardım isteseniz, en güzel sıra yine Allah'ın bize sunduğu, Peygamber aleyhisselamın öğrettiği, sahabe-i kiram döneminde, Ebu Bekir Efendimiz döneminde de tescil edilen, Hazreti Osman Efendimiz döneminde bütün dünyaya dağıtılan bu mushaf sırası değil mi asıl olan? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Efendim nüzul sırasına göre okusak, yani bir çeşni olarak, bir o dönemin eğitim programını algılamak için okursanız mübarek olsun. Elbette okuyun tabii. Peki efendim ama önce Kur'an'ın iman ayetlerini ya da ahkam ayetlerini ya da ceza ayetlerini ya da ahiret ayetlerini önce okusak. Ama neden yani beğenmedin mi Allah'ın sırasını? Önce namaz ayetlerini sonra abdest, önce taharet ayetlerini sonra gusül ve teyemmüm okusak. Yani güzel belki ama Kur'an'daki sırayı beğenmedin mi dememiz gerekmez mi? Kaldı ki kimi ayetler vardır. Aynı ayetin içinde tevhid vardır, risalet vardır, ahiret vardır, kıyamet vardır, muamelat vardır, ukubat vardır. Ben eski terimleriyle söyledim. Tek olan, bir olan Allah'ı anlatan ayetler vardır. Allah'ın hayata karışma yetkisi, peygamberler ve kitaplar göndermesi konusunu işleyen ayetler vardır. Sonucu değerlendirme bölümü olarak ahiret, kıyamet ayetleri vardır. Ya da insanlardan istenen görevler olarak muamelat ayetleri vardır. Ya da karşı gelenlere verilecek cezalar olarak ukubat ayetleri vardır. Aynı ayette bu bölümler de gerçekleşebilir. O zaman hangi ayeti nasıl sıralayacağımızı bilsek, değilse bir ayetin bir bölümünü alıp geri kalan bölümleri kenara bekletmemiz gerekiyor ki tarih boyunca Müslümanlar yıllarca yapmışlar ve nice ayetler günlerdir, aylardır, yıllardır bekliyor zaten. Kur'an'daki sıra güzel. Elbette o sırada okumak zorundayız. Evinizde siz ona devam edeceksiniz. Yani nasıl bir devam? Elbette Bakara'dan başlayacak, Fatiha'dan sonra. Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf devam edeceksiniz. Günde 20 sayfayla bir ayda baştan sona tüm çoluk çocuğunuzu okumayı planlamıştınız. Her gün bir de 100 hadis ekleyeceksiniz. Hangi kitaptan başlamışsanız bir sonrakine devam edeceksiniz. İşte Kur'an sırasıyla öğrenim güzel olacak. Ama peki biz ya Kur'an sırasına göre neden anlatmıyor muyuz? Ancak bir surenin içindeki ayetleri Kur'an sırasına göre anlatıyoruz. Ama zaten biz de hayatımızın tümünü inanın radyoda geçirmiyoruz. Yani hep burada yatıp kalkıp da okuduğumuzu siz duyuyorsunuz anlamına gelmese gerek. Evet, ve min ayatihi ve min ayatihi ve min ayatihi dedi Allah. Arkasından da diyecek ki 26. ayet. Ve lehu men fis semavati vel ard. Evet, bütün gökler ve yeryüzünde, semavat ve arzda kim var kim yoksa hepsi onundur. Küllün lehu kanitun. Ne var ne yoksa her şey ona boyun bükmüştür. El pençe divandır, huzurundadır. Emrin başım üstüne ya Rab dercesine, onun önünde kunuttadır. Ona dua ve niyaz ile emrini amade beklediğini beyan etmektedir. Yani göktekiler ve yerdekiler. Ne vardı gökte? Kuş uçuyor, bir. Ama bulut var, iki. Rüzgar da gökte mi dersiniz? Yerin altında, yerin kenarında, köşesinde değil, gökte herhalde. Yıldızlar, ay ve güneş, tamam. Başka melekler de var mı ki cinlerle beraber? Elbette, işte şeytanlar da gezer mi orada? Onları öğreniyoruz ayetlerden, onlar da dolaşırmış, bir yerlerde oturmuş, dinlemeye çalışırmış filan ayetleri var ya. Peki bunların hepsi Allah'ın mı? Evet. Peki yerdekiler? Ağaçlar, taşlar, hayvanlar, bitkiler, bitmemişler, bitecekler, büyüyenler, ölenler, hepsi Allah'ın. Ve hepsi küllün lehu kanitun, Allah'a boyun büküyor ve itaat ediyorlar. Şimdi insanlar, şeytanlar, cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler hepsi Allah'a boyun büküyorlar mı? Bunu şöyle anlasak. Bir, bu küllün lehu kanitun sözünün içine iradeli varlıklar girmez. Yani insanlar ve cinler hariç. Ki insanların da olur şeytanı, cinlerin de olur şeytanı. Bu küllün lehu kanitun, her şey sözünün içine bu iradeli varlıklar girmeyecektir. Ya da evet, onlar da dahil, Allah tanımazlardan, peygamber bilmezlere, kitaba inanmazlardan, dinsiz imansızlara kadar, cinlerden, şeytanlara, insanlara kadar, hepsi Allah'ın yasalarına boyun bükmek zorundadır. Mesela şairin biri diyor ki, yorgan Allahsıza kadar sığınak. Yani Allah bir yasa koymuş. Yorgana bürünmek zorunda insanlar, üşürler ısınmak zorundalar, susarlar içmek zorundalar, ya da acıkırlar yemek zorundalar, ya da insanlarla konuşmak zorundalar, ya da övünmek, övülmek zorundalar, ya da doğmak, büyümek, yaşamak ve ölmek zorunda insanlar. Her doğan büyür, her büyüyen ölmemişse ihtiyarlayacaktır ve ölür elbette. Dolayısıyla büyümeden ölenler de olsa bir yasa vardır, Allah'ın yasası. İşte ona boyun eğer insanlar. Kaldı ki iç dünyalarında zaten Allah'ı dinliyorlar. Kalbi, ciğeriyle insan, damarı veya siniriyle insan, ya da böbreğiyle, dalağıyla insan, elbette Allah'ın yasasına boyun eğendir. Küllün lehu kanitun. Öyleyse her şey Allah'a boyun eğer. Zaten insan iç ve dış alemindeki yasa belirleyicisi olarak Allah'ı bilir de, eğer kendi iradesine, İradi serbestisine ait olan bölümlerde de yine Allah'ı hayatına karışan bilir, onu dinlerse uyum sağlayacaktır dış ve iç alemde ve rahat edecektir diyoruz. Ve huvellezî, işte o Allah. Yebde'ul halqa thumme yu'idu, ilk defa yaratandır ama yeniden yaratacak olandır ki ve huve ehvenu aleyh, bu onun için daha kolaydır. Nasıl oldu? Ne o kolay olan? Yani Allah ilk defa yarattı, sonra bir defa yaratacak, bir defa daha yaratacak ve bu onun için çok kolaymış. Yani zor mu diyen var ki, elbette sen bir Müslüman olarak bunun zorluğunu ne aklına getirdin ne düşündün. Çok güzel, zaten iman da bunu gerektirir ama bak ki Kur'an bize tarihte nicelerinin bu işe zor gözüyle baktıklarını haber veriyor. Yani Allah öyle zorlanmış ki, haşa ve kella. Öyle zorlanmış ki yeniden bir daha nereden yaratacakmış? Mesela Gaf suresine bakın. Diyor ki, اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَفْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ 15. ayet. Yani Gaf suresi zaten çok fazla değil, 45 ayet. İsterseniz baştan sona bir okuyun. Hatta özellikle 15 konuyla ilgili bir de 38. ayete bakacaksınız. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Evet, biz gökleri yeri yaratmışız ama yorgunluk mu ne mümkün? Yok yok, bu adamların asıl derdi şu, yeniden yaratılış konusunda bir bulanıklık, bir ümitsizlik ortaya atmak istiyorlar, dertleri bu. Yani şöyle diyecekler, Allah gökleri yarattı, gökleri içindekileriyle beraber, dışındaki kenarındakileriyle beraber, sonra akşam oldu, sabah oldu, birinci gün. Sonra Allah dağları yarattı, dağdakileri yarattı, akşam oldu, sabah oldu, ikinci gün. Sonra Allah ovaları, bitkileri yarattı, suları, nehirleri yarattı, akşam oldu, sabah oldu, üçüncü gün, dördüncü, beşinci gün. Sonra Allah insanı zaten yaratmıştı, toprağı yaratmıştı, taşı toprağı yarattıktan sonra ekmeği, suyu da yarattı. Sonra oyunu, eğlenceyi de yarattı, bitti, akşam oldu, sabah oldu, altıncı gün. Sonra yoruldu. Altı gündür yaratıyor, yani bitap düştü, haşa. Mesela öyle kitaplar var, adına Ahdi Atik mi diyorlar, Tevrat mı, Kitap mı, Mukaddes mi diyorlar, açın bakın isterseniz. Yani yoruldu, altı gündür iş yapıyordu, az şey de değildi, bunca semavat ve arzı yaratmak ve düzene koymak kolay değildi ve yoruldu sonunda. İşte bu yorgunluğun arkasından artık yedinci gün dinlenmesi gerekiyordu. Şöyle bir güzel dinlendi de işte insanlara o günün hatırası olarak da artık siz de dinlenin cumartesi gün dedi. Öyle mi? Peki onlar da dinlenecekler. Nenin hatırası bu? Allah ilk yaratılışta, ilk yaratmada altı günden sonra yedinci gün dinlendiğine göre yeniden yaratma konusunda zaten gücü kalmamış bir Allah ilah çıktı ortaya. İşte bunu hatırlayıp rahat edelim. Haydi bu bizim için bayram olsun diyorlar sanki. Ama Rum suresinin işte bu 27. ayeti diyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Allah ilk defa yaratandır, sonra tekrar yaratacak olandır. Ve de وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ. Bu ikinci yaratma onun için birinciden çok çok çok daha kolaydır. Neden öyle? Yani yoktan yaratmak, var olanı yeniden yaratmak, bir yaratmak, bir kere daha yaratmak. Ne var ki insanlar ilk model üretimlerinde ne kadar yorulduklarını bildikleri halde, ikinci yeniden düzeltmede hiç de yorulmadıklarını her zaman kabul ettikleri halde sanki ne demek istiyorlar? Evet, yeniden yaratmak çok kolay. Yani bu ancak Allah'ın işi. Zaten Allah az önce uyku dedi, ölüm dedik. En'am suresinde, Zümer suresinde örneklemeler yapmaya çalıştık uzun atıflarla. Peki yani o kolay değil de sanki yeniden yaratmak mı kolay Allah için? Göğü var etmek, yani emriyle durması yeryüzünün, ancak onun emrine amade olması kolay da bu mu zor sanki? وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Öyleyse ey insanlar, bilin ki bütün gökler ve yeryüzünde Allah'ın yüce örnekleri vardır. Allah'ın büyük, ulvi, yüce, değerli örneklemeleri vardır. Hem gökler dolusu, hem yer dolusu. Çünkü o ve huvel azizul hakim, gerçekten izzet ve şeref sahibidir. Güç ve kuvvet sahibidir. Hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibidir. Mutlak galip, yenilmez bir ilahtır. Her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahtır. Allah için göklerde ve yerde yüce örnekler. Ne dersiniz? Yoksa şu şimdiye kadar sayılan örnekler mi? Allah için gökte örnekler ve yerde örnekler. Yani Allah'ın gökte ve yerde en yüce örnekleri, bakın bakalım Allah'a götüren örnekler. Çünkü Allahu Teala mesela Nur suresinin 35. ayetinde bu tabiri kendisi için şöyle kullanır. Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi. Allah bütün semavat ve arzın nurudur. Onun nurunun meseli, misali, örneği şudur diye. Demek ki göğe bakarsak bütün göklere, yere bakarsak bütün yeryüzüne, Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşuna, ilah oluşuna, Rahman ve Rahim olarak tek Tanrı oluşuna, ondan başka ilah olmadığına, işte bu gerçeğe götüren nice misaller vardır. Gökyüzü onunla dolu, yeryüzü onunla doludur. Elbette bütün hepsinin sonunda Allah'ın aziz oluşu bilinecek, Allah'ın hakim oluşu anlaşılacaktır. Mesela 28. ayet, Allah bir örnek veriyor. Darabe leküm mesela min enfusiküm. Dinleyin. Bakın Allah sizden bir örnek veriyor. Yani kendinize ait, siz konulu bir örnek. Düşünün. Helleküm mimma meleket eymanukum min şurakâ efî mâ razaknâküm. Yani size verdiğimiz nice rızıklar var. İki tane fabrikanız, üç tane yazdığınız, beş tane kışlığınız. Yok sizinki o kadar değil mi? Bir seyyar satıcı arabanız, şöyle gariban bir fakirhaneniz. Öyle değil mi? Bir şöyle bir tezgahınız, sehpanız, yani 3-5 bir şey alıp satacak imkanınız, kafanız, gözünüz, bir de kirada eviniz ama yatağınız, yorganınız filan. Evet, yani neniz varsa, Allah size rızık olarak ne verdiyse söyleyin, siz sahip olduğunuz, söz sahip olduğunuz, etkin ve egemen olduğunuz insanları ona ortak eder misiniz? Yani sizin o malınız, mülkünüzde başkaları da sizinle ortak olsun ister misiniz? Sonuç fe entüm fihi seva durumuna düşmeyi kabullenir misiniz? Yani denk olacaksınız. Kapıcınız, şoförünüz, genel müdürünüz, müstahdeminiz, muhasebeciniz aynen o malda sizinle ortak haklara sahip olacak. İster misiniz? Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Çünkü tekâfûnehum kehîfetiküm enfüseküm. Yani öyle beraber olacaksınız ki siz onlardan korkacaksınız tıpkı kendinizden korktuğunuz gibi. Endişe duyacaksınız tıpkı kendinizdeki gibi. Onlar da o mallar konusunda tıpkı siz gibi hassas davranacaklar. Bunu ister misiniz? Böyle bir şeye cesaretiniz var mı? Kabul eder misiniz? Yani köleleriniz, hizmetçileriniz ya da yanınızda çalıştırdıklarınız ya da söz sahibi olduğunuz insanlarınız, cariyeleriniz, peki aynen sizin rızıklarınızda siz kadar söz sahibi olacaklar. O araba aynı zamanda onun olacak. Sizin koruduğunuz gibi o da koruyacak. Yapmazsa o da endişe edecek. Ya da başına bir şey gelirse o da sıkıntı duyacak. Ya da siz bu konuda aynen onlar gibi, onlar aynen siz gibi olacaksınız. Kabul eder misiniz? İşte bir örnek size, ne diyorsunuz? Sonra da tutacaksınız. Yani Allah, mülk Allah'ın olacak, sema Allah'ın olacak, arz Allah'ın olacak, bütün gök ve yerdekiler Allah'ın olacak. Sonra da aynen siz Allah'ın köleleri durumunda, Allah'ın kulları olarak Allah'ın mülkünde, Allah'ın hakkına sahip olacaksınız, öyle mi? Kendinizin kendinize vermediğiniz hakkı nasıl da Allah'a yakıştırırsınız? كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ İşte ayetleri böyle ayan beyan, tafsilatlı biçimde, fasıl fasıl, eğer akledecekse insanlar nasıl da açıklar Allah. Bel اِتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Yok yok, işin özü şu, zalimler, haksızlık edenler, Kur'an'a, sünnete, dine, Allah'a, peygambere karşı haksız tavır takınanlar var ya, onlar vahye göre hareket etmiyorlar da bilgisizce kendi heva ve heveslerinin peşi sıra koşuyorlar. Kendilerince karar alıp kendilerince uyguluyorlar. Femen yehdi men edallallah. Peki söyleyin, böyle olanlara Allah sapıktır diyorsa, böyle olan insanların sonu dalalettir diyorsa, cehennemdir diyorsa Allah, kim onları cennete götürebilecek Allah'tan başka? Ve mâ lehum min nâsirîn, onlara yardım edebilecek de hiç kimse yoktur. Allah korusun. Velhamdülillahi rabbil âlemin.